Ayrım 12, sayfa 137. Hemen işe girişti, hem de ne çalışma. Böylesine dik bir toprağın verimli olabileceğini kimse düşünmüyordu. Bu ormandan denizin ve papitiğinin görünüşü çok güzeldi. Ama gelecek pek iç açıcı değildi. Darling toprağına ulaşım için haftalarca yol yapımıyla uğraştı. Yaban domuzları ve fareler her yeri sarmıştı. Bitki topraktan çıkar çıkmaz hemen mahvediyorlardı. Domuzları tüfekle öldürdü, fareleri kapanla yakaladı. 2 hafta içinde bunlardan 1500'ünü yakalamıştı. Her şeyi sırtında taşıyordu. Bu işi de geceleri yapıyordu. Yavaş yavaş güçlükleri yendi. Kuru otlardan bir kulübe yaptı. Vahşi hayvanlar ve sık ormanla mücadele ettiği ve bu verimli ama kayalık toprakta o zamanlar 500 Hindistan cevizi, bir o kadar papaya, 300 Hint kirazı ağacı, pek çok ekmek ağacı ve türlü meyve ağaçları vardı. Daha sonra akılcı bir sulama sistemi geliştirdi. Tepelerdeki su akıntılarının yolunu değiştirip kanyona akıttı. Fakat farklı yüksekliklerde açtığı çukurlarla suları kanyondan kanyona getirdi. Bu dar boğazlar gerçek botanik bahçeleri haline geldi. Yakıcı güneş altındaki çorak yerlerde şimdi pek çok ağaç ve çiçekler görünüyordu. İlkel adam yalnızca kendi gereksinimlerini karşılamakla kalmıyor, şu anda Papiti halkına da ürünlerini satıyordu. O sırada hükümetin sahipsiz dediği bu toprakların başka birine ait olduğu ve topularının da kentteki kadastro arşivinde saklı bulunduğu ortaya çıktı. Böylece bütün bu çalışmalar Darling için havaya gidecekti. O buraya yerleştiğinde bu verimsiz toprağın hiç değeri yoktu ve zengin biri olan sahibi ilkel adamın onu nasıl verimli hale getirdiğini bilmiyordu. Hakça bir değer biçildi ve sonunda batış işlemleri Darling için uygun koşullarda imzalandı. Zavallıcığı daha korkunç dertler bekliyordu. Bundan sonra ona bütün pazar yolları yasaklandı. Bizim toplumsal sistemimizde sık görülen karışık hükümetler işlerinin ardından açtığı yol 3 sıra demir yoluyla kapandı. Kulislerde ilkel adamı San Francisco'lu ruh doktorlarına sürükleyen ve Hawaii'den kovduran tutucu güçler türlü dolaplar çeviriyorlardı kuşkusuz. Gurur kumkuması insanlar kendi beğenilerine uymayan beğenileri olan birini kabul etmek istemiyorlardı. Hükümet memurları açıkça gerici güçlerle anlaşma yapmışlardı. Çünkü ilkel adamın açtığı yol bugün umutsuz durumda, bu tür şeylere hala çare bulunamamış ve her yerde kötü niyetin belirtileri apaçık görünüyor. İlkel adama gelince o şarkı söylemeye, sanki bir şey olmamış gibi dans etmeye devam ediyor. Gecelerini kendisini yargılayanları düşünerek canını sıkmakla geçirmiyor artık. Kendini üzecek zamanı olmadığından bütün sıkıntıları zorbalarına bırakmış durumda. Dünyaya mutlu olmak için geldiğini sanıyor ve buna alışmak için elinden geleni yapıyor. Plantasyona giden yol kapalı. Başka bir yol yapmak da olanaksız. Hükümet onu dağın tepesine yükselen bir domuz yoluna çevirmiş. Patikayı Darling'le birlikte tırmandım. Tepeye çıkmak için el ve ayaklarımızı kullanmak zorunda kaldık. Bu ilkel yolun gerçek bir yola benzemesi için çelik kablolar, buharlı motor ve iyi bir makinist gerekli. Ama Ernest Darling buna aldırmıyor. Büyük bir hoşgörüyle, kötülüğe iyilikle karşılık veriyor. Onun mutsuzluğuna neden olanlardan daha mutlu olmadığını iddia edebilir misiniz? Bir kayalığın kıyısında soluk soluğa otururken, ''Onların pis yolu eksik olsun.'' dedi bana. Bir süre sonra uçan bir makine edinmeyi düşünüyorum. O zaman son gülen iyi gülecek. Ayrıca uçaklar için bir alan yapmak üzereyim. Tahiti'ye bir dahaki gelişimizde tam kapımın önünde inebileceksiniz. Kuşkusuz ilkel adamın, Afrika ormanlarında göğsüne vuran gorilinkinden daha acayip düşünceleri var. Böylece Ernest Darling bana yükselmeden söz etti. Ben gülümseyince de, ''Tabii ki bayım, yükselme bir düş değildir.'' dedi bana. ''Ne harika değil mi? Bir düşünün. Biraz irade gücünüzle yerden yükseliyorsunuz. Düşünseniz ya, astronomlar bize durmadan güneş sisteminin ölmekte olduğunu söylerler. Hiç umulmadık bir anda güneş soğuyacak ve yaşam sönecek. Çok iyi. O gün yükselme sanatını bilen bütün insanlar daha konuksever gezegenlere gitmek için bu kasvetli dünyadan ayrılacaklar. Yükselme nasıl sağlanır? Yavaş yavaş artan yoksulluklarla. Size söylediklerim kadar gerçek bu. Deneyini kendim yaptım ve sonunda bedenimin yoğunluğu kayboldu. Bunu size rahatça söyleyebilirim. Bu adam gerçekten de üşütmüş diye düşündüm. Tabii bunlar yalnızca benim varsayımlarım. Ne dersiniz, insanın görkemli geleceği konusunda düşüncelere dalmayı severim. Yükselme kuşkusuz gerçekleşemez ama bunun olabilirliğini düşünmek hoşuma gidiyor. Bir akşam esnediğini görünce kaç saat uyuduğunu sordum ona. 7 saat ama şu andan sonra 10 yıl boyunca yalnızca 6 saat uyuyacağım. Sonraki 20 yılda da 5 saat. Her 10 yılda bir uykumdan gecede 1 saat keseceğim. 100 yaşına gelince demek hiç uyuyamayacaksınız. Anlıyorsunuz, çok güzel. 100 yaşıma geldiğimde artık uyumama gerek kalmayacak. Üstelik de saf hafayla yaşayacağım. Biliyorsunuz yalnızca rüzgarla beslenen bitkiler var. Ama bu güç oyunu daha önce gerçekleştirildi mi? Başını salladı. Belki ne de olsa bundan söz edildiğini hiç işitmedim. Teorilerimden biri de rüzgarla beslenmektir. Çok güzel bir şey olurdu değil mi? Yine de bunun gerçekleşmesi bana çok güç görünüyor. Pratik düşüncem yok değil. Geçmişe daldığımda yolumu bulmak için her zaman bir ipucu bırakırım. İlker adamın neşeli bir alaycı olmasından korkuyorum. Ne de olsa basit yaşama ayak uydurmayı bildi o. Çamaşır yıkama harcamaları onu mahvedemez. Tarla meyveleriyle yaşıyor ve kendi el emeğiyle günde 500 kazanıyor. Yolunun kapalı oluşu yüzünden kentte oturuyor ve gırtlağına dek sosyalist propagandaya gömülüyor. Kira dahil günlük harcamaları 2500'e çıkıyor. Bütçesini denkleştirmek için de Çinliler için bir gece okulu yönetiyor. İlker adam hiç de yobaz değil. Ağzına koyacak yalnızca eti olsa bile hiç surat asmaz, onunla yetinir. Hapisteyken gemiyle yolculuk yaparken fındıksız ve meyvasız günler geçirdi. Ruhunuz sağlamlaşmışsa nereye demir atarsanız atın başarılı olursunuz. Görüyorsunuz her zaman fizik ve ruh sağlığı aradım ben. Çünkü bana göre her ikisi de birlikte yürür. Yalnızca inancım kurtardı beni. Hiçbir engel beni yolumdan alıkoyamadı. Ölüm döşeğindeyken doktorlar ve bilimle alay edip ormana kaçmaya karar verdim. Gücümü toplayınca kendime örnek vererek herkese öğütler vermeye başladım. Kadınları ve erkekleri doğal yaşam için yüreklendirdim. Ama onlar benim çağrıma kulak vermediler. Tahiti'ye gittiğim gemide bir ustabaşı bana sosyalizm öğretileri aşıladı. Bana insanlığın doğal yasalara uyum sağlamadan önce dürüst bir ekonomik kural gerektiğini kanıtladı. Bir kez daha taktik değiştirdim. Şimdi bütün gücümü ortak bir cumhuriyet kurmaya adadım. Bu düşüm gerçekleşince insanların doğaya dönmeleri kolaylaşacak. Bu gece müthiş bir düş gördüm diye sürdürdü. Düşünceli. Yüzü aydınlanmıştı. Kaliforniya'dan gelen bir gemiden kadın erkek 25 öğrencinin indiğini gördüm. Biraz sonra tarlama giden domuz yolundan onları yukarı çıkarıyordum. Güneşe tapan ilkel adam Ernest Darling. Bazen istemeden bile olsa senin tasasız yaşamına özlem duyuyorum. Şu anda şaşırtıcı zıplamalarla verandamdan çıktığını görüyorum. Senin. Sonra güneşten parlayan bedeninle, parlak saçlarınla tuzlu suya daldıktan sonraki durumunla gözümün önüne geliyorsun. Göğüs kafesinin çınladığını işitiyorum. Ardından çılgınca vuruşlar duyuluyor. Afrika ormanlarında goril göğsüne vurduğu zaman sesi 800 metreye dek yansır. Hareket ettiğimiz gün snark burundan ayrılıp mercan kayalıkların arasından açıldığında senin görüntün hala gözlerimizin önünde olacak. Kıyıdaki dostlara veda ediyorum ama en içten dileklerim seninle. Ey bronz tanrı, küçük kayında dikilen parlak peştemalli dost. 12. Bölüm. Yüksek Bolluk Merkezi. Bir yabancı gelince herkes onunla dost olmak ister. Eve götürülür, orada ona konukseverlik gösterilir, daha sonra yüksek bir yere oturtulur ve ona istediği yiyeceklerden bol bol sunulur. Parantez içinde Polinezya araştırmaları. Snark, Uturoa köyünün açıklarındaki Raiatea'ya doğru yol alıyordu. Bir gece önce vardığımızdan ertesi sabah karaya çıkmaya kararlaştırdık. Güneş doğarken acayip yelkeni lagünün düzeyini sıyıracakmış gibi görünen çarklı bir yerli kayığı gördüm. Tabut şeklindeki bu kayık boyu 4,5 metre, eni 30 santim, kalınlığı 60 santim olan bir ağaçtan oyulmuştu. İki ucu sivri olup hiçbir özelliği yoktu. Dengeyi sağlayan çarkı olmasa saniyenin onda biri kadar sürede devrilebilirdi. Biraz önce de söylediğim gibi yelkeni eşsizdi. Abartmıyorum, bunu gördükten sonra düş görmüş olduğumu sanarak gözlerimi ovuşturdum. Yelken eminim yaka ipi yüksekliği ve serenin uzunluğu yeterince şaşırtıcıydı. Ama onu yapan aynalığı pekiştirmek için üst bölümü öyle bir genişlik vermişti ki sıradan bir livard orta şiddetteki bir esintiye dayanamazdı. Bu basit bir kayık ve de sıradan bir yerli kayığı olmayıp gerçek bir yelkenliydi. Tayfası da onu kendi ağırlığı ve soğukkanlılığıyla hareket ettiriyordu. Köye doğru giden kayığı gözlerimle izledim. İçindeki tek kişi dengeliğin üstüne eğilmiş, hafif esinti de olsa ediyordu. "Ne soyluluk!" diye bağırdım. Bu yerli kağı ile bir gezinti yapmadan Raiteya'dan ayrıldı dedirtmeyeceğim kendime. Birkaç dakika sonra Varen merdivenden seslendi bana. "Hey Jack, işte ünlü yerli kayığı." Çabucak güverteye çıkıp teknenin sahibine selam verdim. Zeki görünüşlü, gözlerinden akıl fışkıran, uzun, ince bir Polinezyalıydı. Giysi olarak üstünde yalnızca parlak renkli bir peştemal, hasır bir şapka vardı. Ellerinde armağanlar tutuyordu. Bunlar ise bir balık, bir sepet yeşil sebze, birkaç Japon patatesiydi. Gülümseyerek hepsini kabul ettim. Gülümseme bu ıssız Polinezya köşesinde hala para yerine geçiyordu ve pek çok kez Tahiti diliyle "Maururu, teşekkür ederim" parantez içinde dedim. Sonra adama işaretlerle kayığına binmeyi çok istediğimi anlattım. Yüzü sevinçle parladı. Yalnızca "Taha" dedi. Sonra geri dönüp parmağıyla 3 mil uzaklıktaki bir adanın bulutlarla örtülü sarp kayalıklarını gösterdi. Burası Taha adasıydı. Oraya gitmek için rüzgar uygundu ama dönüşte volta atmak gerekecekti. Ayrıca ben Taha'ya gitmeyi hiç istemiyordum. Raiteya'da atılacak mektuplarım, göreceğim memurlar vardı. Charmian da karaya çıkmak üzere sabırsızlanıyordu. Daha belirgin işaretlerle adama yalnızca lagünde dolaşmak istediğimi anlattım. Yüzünde bir düş kırıklığı belirdi hemen. Yine de istediğimi gülümseyerek kabul etti. "Hey Charmian, çabuk bin. Yelkenli yerli kayığı ile bir gezinti yapacağız," diye bağırdım. Kamerasındaki karıma. "Ama banyo giysisini giymeye özen göster. Çünkü iyice ıslanacağız sanırım." Gerçek bir düşte yaşıyorduk. Kayık ardında gümüş rengi izler bırakarak suda kayıyordu. Dengeliğe tırmanarak kayığı dengede tutmak için gerekli ağırlığı sağlıyordum. Tehei gücünü bir becerisini kullanıyordu. Rüzgar estiğinde o da dengeliğe yarı çıkıyor, ayağıyla ana yelkenin yuvasını tutarken iki eliyle de kocaman kısa bir küreği kullanıyordu. "Çark etmeye hazırlanın," diye bağırdı. Yelken rüzgar yitirirken dengeyi sağlamak için ağırlığımı kayığa yavaşça kaydırdım. Kayığı orsa ederken "dümen alta," diye bağırdı. Karşı yakaya geçtim, yolumuzu sürdürdük. "Tamam, oldu." Bu üç tümce Tehi'nin bildiği İngilizce sözcüklerdi. Bundan adamcağızın eskiden Amerikalı bir kaptanın yönettiği teknede tayfalık yapmış olduğu sonucuna vardım. İki esinti arasında hareketlerle ona denizci olup olmadığını sordum. Sonra Fransızca denizci sözcüğünü denedim ama bir sonuç alamadım. Ya benim Fransızca söylediğim korkunç olmalıydı ya da bu adam hiç Fransızca bilmiyordu. Bu işten vazgeçip çevredeki adaların adlarını heceledim. Başıyla bana oralara hiç gitmediğini belirtti. Aklı çok iyi çalışıyordu. Yüz çizgilerinin canlılığını seyretmekten hoşlanıyordum. Son olarak Tahiti'yi saydım. Başını hararetle salladı. Evet, Tahiti'yi biliyordu ve bana Tikihau, Rangiroa ve Fakarava isimlerini saydı. Böylece onun tayfa olarak bir ticaret gemisiyle Pomotu'ya dek gitmiş olduğu sonucuna vardım. Kısa çıkışımız bitince gemiye çıktı ve bana Snark'ın nereye yolculuk etmekte olduğunu sordu. Ona Somoa, Fiji Adaları, Yeni Gine, Fransa, İngiltere ve Güney Kaliforniya'yı saydığım ve buraların coğrafik konumlarını gösterdiğim zaman ard arda birçok kez Samoa dedi ve hareketlerle bizimle gelmek istediğini belirtti. Snark'ta yerimiz olmadığını anlatırken ne kadar güçlük çektiğimi bilemezsiniz. Sonunda şu iki küçük gemi sözcükleri sorunu çözümledi ama Polinezyalı yüzü hoşnutsuzlukla karardı ve bizimle Taha'ya dek gelme davetini yineledi. Charmian'la birbirimize bakıştık. Gezintimizin zevkine dalıp Raiteya'ya verilecek mektupları, görmeye söz verdiğimiz memurları unutmuştuk. Çabucak ayakkabılarımızı giyip bir bisküvi kutusuna bir gömlek, bir pantolon ve bir kitap tıkıştırdıktan sonra küpeşteyi açtık ve yerli kayığına bindik. "Saat kaça doğru dönmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu Varen. O anda rüzgar yelkeni şişiriyordu. Tei ile birlikte geriye itildik. "Dostum, şu anda bunu ben de bilmiyorum. Bakalım ne olacak?" Oradan uzaklaştık. Rüzgarın hızı artmıştı. Borda kalınlığı 5-6 santimi geçmediğinden küçük dalgalar sürekli içeri giriyor ve biz de onu boşaltmakta güçlük çekiyorduk. Bu görev Tei'nin karısı Vahine'nin de. Şimdi ise teknede tek kadın olduğu için bu iş Charmian'e düşüyordu. Zaten Tei ile ben bunu yapamazdık çünkü ikimiz de dengeliğe tünemiş, kayığı aşağıdan dengelemeye çalışıyorduk. Tahtadan yapılmış çok ilginç, ilkel bir çamçağı olan Charmian büyük bir yüreklilikle işe koyuldu. ara sıra bize bakarak dinleniyordu. Mercan kayalıklar çemberinin ortasındaki Raitea ile Taa tektirler. Bu iki volkanik ada üstünde göğe yükselen uçurumlar ve minarelerde ufuk çizgisi kenarları tırtırlı gibi gözünür. Raitea'nın çevresi 50 kilometre, Taa'nın ise 25 kilometredir. Bu boyutlardan iki adayı çevreleyen kayalık engelinin büyüklüğü konusunda bir fikir edinilebilir. Bunlarla mercan kayalıkları arasında genişliği yer yer 3000 metreye ulaşan 1500 metrelik bir lagün uzanır. Boyu bazı yerlerde kesiksiz 1 mile ulaşan koca Pasifik dalgaları mercan kayalıklara vurur ve korkunç bir gürültüyle onları aşar. Bu arada mercanın hafif yapısı bu vuruşlara karşı koyar ve kıyıyı korur. Lagünün ötesinde en güçlü tekneleri devirecek güçteki yok edici bir hız içe doğru dolar ve bizim gibi yalnızca 5 santim kalınlığındaki bir kayık bu korkunç güçle karşı karşıya kalır. Suda tam anlamıyla kıyıyorduk. Hem de ne su? Kaya kristali kadar saf ve görülmemiş renk cümbüşü içinde köpüklü. Yeşim taşı yeşili turkuvaz maviyle almalaşıyordu. Tavus kuşu mavisi ise zümrüt yeşiliyle. Kayığımız parlak kırmızı havuzlardan, daha sonra ise göz kamaştırıcı parlak havuzlardan geçiyordu. Dipte mercan kumlar şeklinde deniz hıyarları görünüyordu. Bazen içinde renk renk balıkların yüzdüğü mercan yataklarının güzelliğinde gidiyor. Bazen yolumuz bir karaltıyla kesiliyor ve uçan balık sürülerini ürkütüyordu. Tropik gökyüzünde alizelerin sürüklediği top top bulutlar kutup noktasından geçiyor ve ufukta toplanıyordu. Farkına bile varmadan Taha'nın karşısına geldik. Teyi yüzünde sevimli bir gülümsemeyle Vahine'nin su boşaltmadaki becerikliliğini övdü. Kayık karadan 6 metre içeride fazla derin olmayan bir kıyıya dayandı. Yumuşak bir zeminde yürüdük. Ayaklarımızın altında kocaman deniz hıyarları kıvrılıp bükülüyor, biz de küçük ve yumuşak ahtapotları eziyorduk. Teyi'nin kulübenisi, kumsalın sonundaki Hindistan cevizi ve muz ağaçlarının arasında kazıkların üzerinde kurulmuştu. Duvarlar bambu kamışından, damı ise sazlardan örülmüştü. Mongol ve yerli tipli, yumuşak bakışlı küçük bir kadın Teyi'nin vahinası kulübeden çıkıyordu. Teyi ona "Bihaura" diye seslendi. Kadın çermiğini elinden tuttu ve içeri götürdü. Teyi ile birlikte onları izledik. Kulübeye girince ev sahibimiz hareketlerle her şeyinin bize ait olduğunu anlatmaya çalıştı. Hiçbir İspanyol soylusu onun veriş biçimi kadar eli açık ve içten davranamaz. Bir süre sonra coşkumuzu engellemeyi başardık çünkü her şaşkınlıkta sevdiğimiz armağanları kabul etmek zorunda kalıyorduk. Geleneğe uyarak iki vahine giyim kuşamdan söz etmeye koyuldu. Teyi ile ben de balık avı araçlarından, yaban domuzu avından ve 4 metrelik olta sopalarıyla turna balığının nasıl avlandığından söz ettik. Charmian bakması için kendisine verilen bir Polinezya sepetine hayran kalınca hemen kendisine armağan edildi. Ben de sedef kalkmalı bir turna balığı oltasına hayranlığımı belirtir belirtmez anında ona sahip oldum. Charmian 10 metre uzunluğunda şapkayı süslemede kullanabilen el örgüsü bir ipi çok beğendi. Sonunda ip bobiniyle kucağına düştü. Üzerinde taşın tarihi yazılı bir havan, eline bakar bakmaz onu almam için zorlandım. Charmian yanlışlıkla dört ayaklı, yerli kayığı biçiminde yekpare tahtadan oyulmuş bir havana uzun süre baktı. Sonunda onun sahibi oldu. Bakışlarım Hindistan cevizinden yapılmış kapağa iki kez takıldığından onu almam gerekti. Charmian'la fısıldaştıktan sonra ev sahiplerimizi artık daha fazla soymamak için hayranlığımızı kendimize saklamayı kararlaştırdık. Snark'taki eşyalarımız arasında onlara armağan etmek üzere verebileceğimiz bir şeyler bulmak için düşündük durduk. Yemek hazırlanırken serin verandada en iyi Bahama hasırlarının üstünde oturduk. Bize köyleri tanıttılar. Köylüler 2-3 kişilik gruplar halinde yavaşça ilerlediler ve Tahiti dilinde selam sözcükleri söyleyerek ellerimizi sıktılar. Sağlam yapılı erkeklerin tümü birer peştemal takmışlardı. Kadınlar ise omuzlarından yere dek uzanan tatlı kıvrımlı bluzlar giyiyorlardı. Ne yazık ki bazılarında fil hastalığı vardı. İçlerinden çok güzel vücutlu bir kadının bir kolu ötekinden en az 4 kez daha tombuldu. Onun yanında ise 6 ayak boyunda tanrılar kadar güzel ve kaslı vücutlu bir erkek vardı. Ama ne yazık ki ayakları ve baldırları öyle şişmişti ki bir fil bacağı gibi irileşmiş ve şekilsizleşmişti. Gerçekte kimse Güney Denizlerine özgü bu sakatlığın nedenini bilmiyor. Bazıları bunu suyun bozuk oluşuna bağlarken bazıları da sivrisinek ısırmasının neden olduğunu öne sürüyor. Ötekiler bunun kişilerin doğal yapısından kaynaklandığını savunuyor. Bu yüzden mikroptan korkanlara bu yörelerden kaçmalarını öğütleyeceğim. Kaçınılmaz olarak onlar su içmek zorunda kalacaklardır. Sinekler de onları sokmamazlık edemeyeceğine göre bütün önlemler boşuna olur. Yıkanmak için çıplak ayakla kumsalda dolaşırlarsa belki fil hastalığına yakalanmış birinin biraz önce bastığı yere basarlar. Eğer kendilerini odalarına kilitlerlerse dikkat etsinler. Masadaki bütün yiyecekler, et, balık, sebzeler belki mikropludur. Papiti Halk Pazarı'nda iki cüzdanlı herkesin gözü önünde sergi kuruyor. Bize de gelen yiyeceklerin hangi ellerden geçtiklerini Tanrı bilir. En iyisi güney denizlerine giderken işi şansa ya da oluruna bırakmak. Fil hastalığına yakalanmış bir kadının hasta parmaklarıyla Hindistan cevizi sütü çıkardığını görürseniz fazla önem vermeyin. Cüzzamın ve fil hastalığının dokunma yoluyla bulaşmadığını sakın aklınızdan çıkarmayın.